Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Savaş Sanatı. Geleneksel olarak Çinli komutan ve düşünür Sun Tzu'ya atfedilen, savaşın yalnızca çarpışma anından ibaret olmadığını savunan klasik bir strateji metnidir. Bu Audible Studios sesli kitap baskısı, eserin İngilizce ve eksiksiz bir yorumudur. Anlatımı Aidan Gillen üstlenir. Metin. Orduların nasıl sevk edileceğini anlatırken aynı zamanda bilgi toplama, hazırlık yapma, zamanlama, araziyi okuma, komutanın sorumluluğu ve rakibin niyetini çözme gibi konuları sistemli biçimde ele alır. Temel hedef, en büyük yıkımı yaratmak değil, maliyeti ve belirsizliği azaltarak sonuca ulaşmaktır. Bu nedenle kitap, askeri tarih belgesi olmasının yanında stratejik muhakeme üzerine kısa ve yoğun bir rehber olarak da okunur. Türk dinleyiciler açısından sefer hazırlığına, lojistiğe ve arazi bilgisine önem veren klasik askerlik anlayışlarıyla bazı ortak noktalar kurmak mümkündür. Ancak metnin dili özüdür, ilkeleri bağlamdan koparıp her rekabete mekanik biçimde uygulamak yerine etik ve koşulları dikkate alarak yorumlamak gerekir. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, zaferin öncesi hesapla kurulması, savaş sanatının ilk ve en belirleyici fikri. Sonucun çatışma başlamadan önce yapılan değerlendirmelerde büyük ölçüde şekillendiğidir. Sun Tzu, gücü yalnızca asker sayısıyla ölçmez. Yönetimin halkla ilişkisi, komutanın yetkinliği, zaman ve iklim koşulları, arazinin özellikleri, disiplin ve ikmal düzeni birlikte değerlendirilmelidir. Bu yaklaşımın mantığı açıktır. Görünürde güçlü olan taraf, hazırlık unsurlarından birkaçında zayıfsa, uzun bir mücadelede üstünlüğünü kaybedebilir. Buna karşılık daha sınırlı imkana sahip bir taraf, koşulları doğru okuyarak avantaj yaratabilir. Metnin hesap vurgusu, kesin kehanet iddiası değildir. Amaç, karar öncesinde belirsizliği azaltmak ve hangi risklerin kabul edilebilir olduğunu görmektir. Türk askeri tarihindeki sefer hazırlıklarının mevsim, yol, erzak ve haberleşme imkanlarıyla birlikte düşünülmesi de bu ilkeyi anlamaya yardımcı olur. Kitabın modern bağlamdaki yararı, bir hedefe hemen saldırmak yerine önce kaynakları, engelleri ve karşı tarafın seçeneklerini düzenli biçimde incelemeyi öğretmesidir. Yine de insan ilişkileri ya da kurum yönetimi savaş değildir. Bu yüzden ilke, rakibi ezme çağrısı olarak değil, kararın maliyetini önceden görme disiplini olarak ele alınmalıdır. İkinci olarak, çatışmadan sonuç alma ve maliyet sınırı, Sun Tzu için en iyi sonuç, düşmanın ülkesini yıkmak ya da ordusunu bütünüyle imha etmek değildir. İdeal olan, karşı tarafın direncini mümkün olduğunca az çatışmayla kırmak ve kullanılabilir düzeni korumaktır. Bu görüş, savaşın ekonomik ve toplumsal maliyetine dayanır. Uzayan seferler, ordunun erzağını tüketir, halkın yükünü artırır, disiplin sorunları doğurur ve başlangıçtaki siyasi amacı belirsizleştirebilir. Dolayısıyla kazanılmış görünen bir muharebe, eğer uzun vadeli kaynakları tüketiyorsa, gerçek bir stratejik başarı olmayabilir. Kitabın bu yönü, zaferi yalnızca anlık üstünlük değil, sürdürülebilir bir siyasi sonuç olarak tanımlar. Diplomasi, kaydırıcılık, ittifaklar ve karşı tarafın planını bozmak, doğrudan saldırıdan önce düşünülmesi gereken araçlardır. Bu çerçeve, güç kullanımını romantikleştirmez, tersine onun sınırlarını vurgular. Osmanlı dönemindeki uzun seferlerin iaşe ve maliye üzerindeki etkisi düşünüldüğünde, lojistik yükün siyasal kapasiteyi nasıl etkilediği daha somut anlaşılabilir. Güncel hayatta bu fikir, her anlaşmazlığı büyütmenin akıllıca olmadığına işaret eder. Fakat metni iş dünyasına ya da kişisel ilişkilere aktarırken, uzlaşmayı hileyle sağlamak gibi bir sonuç çıkarılmamalıdır. Asıl ders, amaçla kullanılan araç arasındaki maliyet dengesini açıkça kurmaktır. Üçüncü olarak, bilgi, aldatma ve rakibin niyetini okuma eser, savaşta bilgi üstünlüğünü fiziksel güç kadar önemli görür. Sun Tzu, kişinin hem kendi kapasitesini hem de karşı tarafın durumunu bilmesini ister. Bu, rakibin asker sayısını öğrenmekten daha geniş bir iştir. Komuta yapısı, moral, ikmal imkanları, alışkanlıklar, açıklar ve muhtemel tepkiler değerlendirilmelidir. Metindeki aldatma ilkesi de bu bilgi mücadelesinin bir parçasıdır. Niyetin, gücün ve hareketin her zaman doğrudan gösterilmemesi, karşı tarafı yanlış karar vermeye zorlayabilir. Ancak burada sık yapılan hata, kitabı sınırsız manipülasyon el kitabı saymaktır. Sun Tzu'nun vurgusu, rastgele kandırma değil, rakibin algısını, kendi planının güvenliğini ve doğru zamanlamayı birlikte yönetmektir. Yanlış ya da eksik istihbaratla kurulan en parlak planın bile çökeceği kabul edilir. Kasusluk üzerine bölüm, güvenilir insan kaynaklarının ve doğrulanmış bilginin önemini ayrıca ortaya koyar. Bu tema, günümüz açısından haberleri, verileri ve söylentileri birbirinden ayırma gereğini düşündürür. Türk tarihindeki keşif kolları ve haber alma ağları da orduların hareket kabiliyetinde etkili olmuştur. Yine de çağdaş uygulamada hukuka, mahremiyete ve güven ilişkilerine aykırı yöntemler meşrulaştırılamaz. Kitaptan alınabilecek sağlıklı ders, karar vermeden önce bilgi kaynağını sınamak ve karşı tarafın bakış açısını hesaba katmaktır. Dördüncü olarak, arazi, zaman ve değişen koşullara uyum, savaş sanatı, soyut ilkeleri gerçek koşullardan ayrı ele almaz. Arazi türleri, geçitler, nehirler, yüksek yerler, uzaklıklar ve ordunun hareket yönü, savaşın sonucunu doğrudan etkileyen unsurlardır. Sun Tzu'ya göre aynı kuvvet uygun arazide etkili olabilirken elverişsiz bir konumda kolayca dağılabilir. Bu nedenle komutanın görevi yalnızca emir vermek değil, çevrenin sunduğu imkanları ve tehlikeleri zamanında fark etmektir. Metin ayrıca değişen duruma uyum sağlamayı öne çıkarır. Önceden hazırlanmış plan gereklidir. Fakat planın kendisine körü körüne bağlı kalmak tehlikelidir. Rakibin hareketi, hava şartları, askerlerin yorgunluğu ya da ikmaldeki aksama, yöntemin değişmesini gerektirebilir. Bu yaklaşım eseri katı kurallar listesi olmaktan çıkarır. Türkçe deyimdeki şartlara göre hareket etmek düşüncesiyle de yakınlık taşır. Anadolu coğrafyasındaki dağlar, boğazlar ve mevsimsel geçişler. Tarih boyunca askeri hareketlerin neden arazi bilgisinden bağımsız düşünülemediğini gösterir. Günlük kararlar için karşılığı herkes için geçerli tek bir reçete aramamak, bağlamı dikkatle incelemektir. Bununla birlikte uyum sağlamak, ilkesizlik ya da sürekli yön değiştirmek demek değildir. Kitabın dengesi, sabit amaçlarla esnek yöntemleri bir arada tutmasındadır. Son olarak, komutanın disiplini, birlik düzeni ve moral yönetimi Sun Tzu, komutanın kişisel cesaretini gerekli görse de tek başına yeterli saymaz. Bilgelik, güvenilirlik, insanlara özen, cesaret ve disiplin, komutanlıkta birlikte bulunması gereken niteliklerdir. Bu nitelikler arasındaki denge önemlidir. Aşırı sertlik, itaatsizlik ve kırgınlık doğurabilir, aşırı yumuşaklık ise düzeni bozabilir. Bu yüzden eserde kuralların anlaşılır olması, ödül ve cezaların tutarlı uygulanması, emirlerin koşullara uygun verilmesi üzerinde durulur. Askerlerin moralini yönetmek de yalnızca coşkulu sözler söylemek değildir. Dinlenme, beslenme, güven duygusu, birlik içindeki düzen ve komutana duyulan itimat, savaşma kapasitesini etkiler. Sun Tzu ayrıca rakibin yorgunluk, öfke, dağınıklık ya da kendine aşırı güven gibi hallerini gözlemlemeyi önerir. Bu gözlemler doğru anı seçmeye yardımcı olur. Metnin liderlik anlayışı, makamın tek başına otorite üretmediğini hatırlatır. Otorite, öngörülebilirlik, yetkinlik ve ortak düzen sayesinde kalıcı hale gelir. Türk devlet geleneğinde de disiplin ile adalet arasındaki bağın sıkça vurgulanması bu temayı anlamlı kılar. Yine de modern kurumlarda askeri hiyerarşi doğrudan kopyalanamaz. Sağlıklı uygulama insanları araç gibi görmek yerine açık sorumluluklar ve güvenilir süreçler kurmak olmalıdır. Sonuç olarak savaş sanatı kısa hacmine rağmen strateji düşüncesinin temel metinlerinden biri olmaya devam eder. Askeri tarih, siyaset düşüncesi, liderlik ve karar verme konularına ilgi duyan dinleyiciler için özellikle uygundur. Ayrıca rekabet içeren alanlarda çalışanlar. Metinden doğrudan taktik kopyalamak yerine hazırlık, maliyet hesabı, bilgi doğrulama ve koşullara uyum gibi düşünme alışkanlıkları çıkarabilir. Aidan Gillen'in anlatımı, özlü ve yer yer yoğun ifadelerden oluşan bu klasik metni dinleme deneyimi açısından daha akıcı hale getirir. Bununla birlikte kitap, çağdaş yönetim, hukuk ya da insan ilişkileri için eksiksiz bir kılavuz değildir. Savaş, devletler arası güç mücadelesi ve antik çağın komuta düzeni içinden konuşur. Bu nedenle etik sınırlar, kurumsal gerçekler ve insan onuru göz ardı edilerek uygulanmamalıdır. Eseri benzer strateji kitaplarından ayıran nokta, geniş bir teori kurmak yerine birkaç temel ilkeyi son derece yoğun biçimde işlemesidir. Zafer'in hazırlıkla başladığı, en iyi mücadelenin gereksiz yıkımı önlediği, bilginin güç olduğu ve yöntemin koşullara göre değişmesi gerektiği fikri. Metnin omurgasını oluşturur. Okur ya da dinleyici, bu ilkeleri eleştirel bir mesafeyle değerlendirdiğinde, karmaşık durumları daha sakin biçimde çözümlemek için güçlü bir zihinsel çerçeve elde eder. Sesli kitap biçimi de tekrar dinlemeye elverişli olduğu için kısa bölümlerdeki kavramların sindirilmesini kolaylaştırır. Destek olmak isterseniz Aydan Gilen kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.